أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bugünkü dersimizin konusu İslam dünyasının paramparça hali. Şimdi Muhammed Aleyhisselam zamanında İslam devletleri diye bir kavram yoktu. Ondan sonra da pek olmadı. İşte Abbasi dönemi, Emevi dönemi, Abbasi dönemi, Selçuklu dönemi, Osmanlı dönemi. Dikkat edersen bunların hiçbirisi bir toplum adıyla anılan şeyler değil. Mesela bunlardan Osmanlıları düşünecek olursak İslam aleminin tamamına kucak açmış, birini diğerden ayırmayan bir devlet yapısı. Ama tabii Osmanlılar da Kur'an-ı Kerim'den ciddi manada uzaklaştılar. Onun için Allah-u Teala tabii onları cezalandırdı, parçalandılar. Daha doğrusu İslam aleminin tamamı öyle paramparça oldu. İşte bugün onun sebepleri üzerinde duracağız Allah nasip ederse. Artık İslam devletleri diye bir kavram ortaya çıktı. O da yetmiyor. Bir de birinden diğerine gidişlerde sınırlar var, sınır kontrolleri var, işte vize var, bilmem bir sürü vergiler, şunlar bunlar. Oradan mal gelmesi, mal gitmesi falan böyle tamamen kapitalist sistemin ortaya koymuş olduğu evrensel hukuka aykırı, insan haklarına aykırı, Allah-u Teala'nın koyduğu sisteme aykırı bir yapı oluşturuldu. Şimdi tabii böyle bir şey asla kabul edilemez. İşte Allah-u Teala bu konuda bize birçok konularda emirler veriyor. Bakıyoruz ki aslında İslam aleminin en büyük problemi İslam kelimesinin olması ama İslam'a göre davranışın olmamasıdır. İslam demek teslim olmak demek, Allah'a teslim olmak demektir. Allah'a teslim olan Allah ne derse onu yapar. Ama İslam alemi Allah'a teslim olmamış, paramparça olmuş, hem mezheplere bölünmüş, hem devletlere bölünmüş, siyasi yönden de, dini yönden de paramparça olmuş ve Allah-u Teala'nın asla kabul etmeyeceği bir yapıya bürünmüştür. Şimdi konuyu önce özet olarak Fatih Hoca'dan bir dinleyelim, sonra ilgili ayetlerle anlamaya çalışalım meseleyi.
Evet, ben de hocamın bıraktığı yerden tam da teslim olmakla alakalı bölümden devam ettireceğim. Rabbimiz mesela Enam suresinin 14. ayetinde mealen buyuruyor ki, göklerin ve yerin yaratıcısı olan, insanların tamamını beslediği halde beslenmeye ihtiyacı olmayan Allah'tan başkasını mı veli edineceğim? De ki bana Allah'a teslim olanların ilki olmam emredildi ve asla Allah'a ortak koşanlardan olma denildi. Burada Allah-u Teala bütün gökleri, yeri mükemmel ve eşsiz bir şekilde yarattığını, gücünden, kudretinden bahsediyor. Dolayısıyla hiç kimsenin ona ortak olamayacağını, onun dengi olamayacağını söylüyor ve bizden de tek bir şey istiyor, ona şirk koşmamamız, ona teslim olmamız ve ben ona teslim olanların ilkiyim. Herkese bu görevi veriyor. Herkes bunun için yarışmalı. Yani Allah'a şirk koşmak için değil de tam tersine ben Allah'a teslim olanların ilkiyim demek için yarışmalı. Yine her zaman okuyoruz Ali İmran suresinin 13. ayeti. Yine de orada teslim olmayla alakalı bu teslimin esasında nasıl zorunlu bir şey olduğunu Rabbimiz bize şöyle söylüyor. Ali İmran 83. ayette. Efe gayle dinillahi yebğun ve lehu esleme men fissemavati vel ardı tav'an ve kerhan ve ileyhi yurcun. Yani ben Allah'ın dininin dışında başka bir din, başka bir sistem arayışına hiç girer miyim, girmeli miyim, olur mu böyle bir şey? İnsanlar böyle bir şey mi düşünüyorlar? Böyle bir arayış içerisine mi giriyorlar? Niye girebilirler? Belki başka bir sistem istiyorlardır. Allahü Teala bunun asla kabul edilemeyecek olduğunu devamlı diyor ki: "Velehu esleme men fis semavati vel ardı tav'an ve kerhan." Yani göklerde ve yerde olanların hepsi, her şey bilinçli olarak Allah'a teslim olmuşken mi bunu yapacaksınız? Yani bizim vücudumuzdaki her bir organımız, organlarımızı oluşturan bütün dokularımız, hücrelerimiz, trilyonlarca ayrı sistem, her biri Allah'ın kurgusu üzerine çalışacak. Biz elimizi kolumuzu oynatmaya çalıştığımızda, gözümüzü kırptığımızda bütün o sistemin her biri Allah'ın emrine göre hareket edecek. Yediğimiz, içtiğimiz bütün nimetler, varlıklar Allah'ın emirlerine, onun ölçülerine göre büyüyecek, bize besin olacak. Yaşadığımız dünyada bizi çevreleyen bütün ayetler Allah'ın sistemine göre hareket edecek. Ama biz işimize gelmeyen konularda bu teslimiyeti göstermeyeceğiz. Vücudumuzdaki sisteme aykırı davrandığımızda hastalanır ve ölürüz. Bu çok açık. Bunu dünyada kabul etmeyen hiçbir insan evladı olamaz, değil mi? Yani bir kişi vücudunun bütün taleplerine, isteklerine ısrarla karşı gelerek hayatını sürmeye devam ederse bunların en büyük zararı kendisi görür. Niye? Çünkü Allah oraya bir sistem koymuş. Biz o sisteme uymak zorundayız. Peki bizi kuşatan kainatla alakalı sistemi kuran kim? Yine Allahü Teala. Bu sebeple bizim için su ne demekse, yeme içme ne demekse, nefes almak ne demekse, namaz kılmak da öyle bir şey, abdest almak da öyle bir şey, zekat vermek de öyle bir şey, zinadan kaçmak da öyle bir şey, faizden uzak durmak da öyle bir şey. Bunlar kainatla uyumlu şeyler. Yoksa Rabbimizin, ya ne yapayım ben bunlara nasıl bir yasak koyayım şimdi? Şöyle bir emir vereyim, böyle bir şey değil. Yani Rabbimizin söylediği her şey kainattaki bütün yaratılmış ayetlerle irtibat içinde. İşte biz buna teslim diyoruz. Bundan dolayı da Rabbimizin dinini, hani sürekli burada Rum suresinin 30. ayetini okuyoruz. O kadar çok okuyoruz ki bu ayeti, bizi takip edenler herhalde artık ezberlemişlerdir. Ama Allah'ın dininin ne olduğunu ve bu dinin en önemli özelliğinin ne olduğunu söylüyor. Burada Allah'ın dini derken abdest almak, namaz kılmak, oruç tutmaktan bahsetmiyoruz sadece. Kainattaki her bir hareketin ilkesini, kanununu söylüyoruz. Tarlada yetişen bitkinin, ormanlarda yaşayan hayvanların, gökyüzündeki bütün gök cisimlerinin her birinin hareketinin ölçüsünü ifade ediyoruz. Allah'ın dini bütün bunları kapsayan bir sistem. İşte Rabbimiz diyor ki siz bu sistemin içerisinde, bu dünyada huzurlu, mutlu yaşamak istiyor ve sonunda da ahirette cennete girmek istiyorsanız teslim olun. Yani güneş nasıl Allah'a teslim olmuşsa sen de teslim ol. Bir bitki büyürken nasıl Allah'a teslim olmuşsa sen de teslim ol diyor Rabbimiz. Ben ayeti mealen yine okuyorum. Öyleyse sen yüzünü doğrudan bu dine, Allah'ın insanları da ona göre var ettiği fıtratına, varlıklarda geçerli kanununa çevir. Allah'ın yarattığının yerini tutacak bir şey yoktur. Yani dünyada hiçbir varlık, Allah'ın dışında hiçbir varlık, insanlar, cinler bir araya gelseler Allah'ın bir ayetini var edemezler. Ağaçtan kurumuş, düşmüş bir yaprağı, bütün teknolojiyi bir araya getirseler oluşturamazlar. Niye? Çünkü o Allah'ın ayeti, onun arkasında Allah var. Bu sebeple Allah sistemi ben kurdum. Buna da İslam dedim. Sen de bunun Müslümi ol. Yani bu dinin dindarı ol ve bu dünyada rahat et diyor. İşte bugün geçmişte olduğu gibi bugün de insanların en büyük sorunu Allah'ın dininin dindarı olmamak, ona teslimiyeti göstermemek. Vücudundaki bütün organlar buna teslim oluyor. Hiç kimse 10. kattan aşağıya kendini atmıyor. Niye? Çünkü yer çekimi diye bir şey var ve bu kanunu koyan Allah var diyor. Asansör düşmeye başladığında herkesin aklı başından gidiyor. Uçak düşmeye başladığında herkes eşhedü çekiyor. Niye? Çünkü herkes oradaki ayetleri, oradaki ölçüyü biliyor. Ona aykırı davranılamayacağını biliyor. Ama mesele Allah'ın bizim hayatımızla alakalı diğer emirlerine geldiğinde o Allah onu söylüyorsa ben de başka şeyler söylüyorum diyebiliyor. Rabbimiz eğer biz onun dinine göre yaşarsak bu dünyada nasıl huzurlu bir yaşam süreceğimize dair Kur'an-ı Kerim'de pek çok örnekler veriyor. Ben bunlardan bir tanesini okuyacağım. O da Nahil Suresi 112. ayet. Rabbimiz burada bir örnek veriyor. Şöyle, Allah güven ve tatmin içinde olan, rızkı her yerden bol bol gelen bir kenti örnek verir. Kent halkı Allah'ın nimetlerine karşı nankörlük etti. Allah da ustaca yaptıkları şeylere karşılık onlara açlık ve korkuya düşme sıkıntısı çektirdi. Onlara içlerinden bir elçi geldi ama onlar onu yalanladılar. Bu yüzden azap onları yanlışlar içindeyken yakaladı. Daha önce her şeyden tatmin olmuş bir şekilde bu şehirde yaşayan ister insan olsun ister hayvan olsun herkes huzur içerisinde yaşıyordu. Niye? Çünkü demek ki Allah'ın emirlerine göre hareket ettiğinde herkes huzurlu, mutlu olur. Peki işler ne zaman bozuluyormuş ayete göre? Allah'a karşı kafirlik ettiklerinde. Ne zaman ki insanlar Allah'a karşı kafirlik ediyor, Allah'ın kitabını görmezden geliyorlar, işte o zaman hem bu dünyalarını mahvediyorlar hem de ahiretlerini riske atmış oluyorlar.
Evet, şimdi de konuşmanın başında En'am suresinin 14. ayetini okudun. Ne diyor orada Allahü Teala? Muhammed Aleyhisselam'a emir veriyor. Bu sadece ona değil, hepimize verilen emirdir. Çünkü arkasından şöyle söyle diyor. Tabii ilk muhatap Muhammed Aleyhisselam.
Mi?
Ama kıyamet gününe kadar ben Allah'ın kitabına inanıyorum diyen herkes bunun muhatabıdır. Diyor ki Allahü Teala şöyle de diyor. İnni umirtu en ekune evvele men eslem. Ben şöyle emir aldım. Şeyin ilki olma emrini aldım diyor. Yani Müslümanların ilki olma emrini aldım. Yani ilk Müslüman benim. Neden dolayı ilk Müslüman? Çünkü herkes tek başına sorumlu. Yani bizim başkalarını yola getirme şansımız yok. Evet, dersimizin adı İslam aleminin paramparça olması ama bunun sebeplerinin başında bu geliyor. Yani her insan ben bana düşeni yapmak zorundayım. Başkalarından sorumlu değilim demeli ve Muhammed Aleyhisselam'a verilen bu emri kendisine de verilen emir olarak kabul edip ilk teslim olan benim. Allah ne diyorsa o. Başkası beni ilgilendirmez. Tamam ama işte biraz şöyle böyle hayır öyle bir şey yok. Allah ne diyorsa o. Biz tek başımıza da olsak bu dini yaşamak zorundayız. Peki Allah'a teslim olmamanın sonucu ne? Peki başka ne demiş Allahü Teala? Ve la tekûnenne minel müşrikîn. Sakın müşriklerden olma. Ne demek müşriklerden olma? Kendi kafana göre takılma. Kendi kafana göre takılma. Allah ne diyorsa o. Efendim şartlar böyle. Ne yapalım durumlar böyle falan değil. Yine Fatih Hoca'nın okuduğu Ali İmran 83. ayette de Allahü Teala diyor ne? Siz Allah'ın dininden başka bir din mi arıyorsunuz? Göklerde ve yerde ne varsa hepsi ona teslim olmuş. E bizim vücudumuz ona teslim olmuş. Yani benim canım su istediği zaman su yerine benzin içsem vücudum yaşar mı? Efendim ne olacak işte bu daha iyi, daha pahalı falan. Ya da su yerine içki içsen vücudunu hasta eder. Ya seni sarhoş eder. Kafanı çalıştıramaz hale gelirsin belli bir süre. Şimdi onun için bu göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'a teslim olmuş. Biz de Allah'a teslim olmak zorundayız. Allah ne diyorsa o. Şimdi bugün İslam alemi denen topluluk Allah ne diyorsa o demiyor. Zaten mezheplere bölünmüş vaziyette. Ya Allahü Teala yani sadece mezhepler için değil isterseniz devletlere de bölünseniz ayetin kapsamına girer. Yine bu En'am suresi aynı surenin 103. Evet. 159. ayetinde Allahü Teala şöyle diyor. Diyor ki, dinlerini paramparça eden ve değişik şeylerin etrafında toplaşanlar, değişik grupların etrafında toplaşanlar. Mesela biz Türkleriz, Türkiye Cumhuriyeti Devleti, tamam. İşte o Suriye, öbürüsü İran, öbürüsü efendim işte Pakistan, Afganistan falan filan. Ne oluyor? Herkes paramparça edilmiş vaziyette. Değişik devletlerin şeyi. Ondan sonra diyor, dinlerini paramparça ya da mezhepler yani. Hadi onu demeyelim de din, çünkü efendim işte bu devletlerle siyasette dini niye karıştırıyorsun diyebilirler. Tamam, bakıyorsunuz ki birisi ben Sünniyim diyor, birisi ben Şiiyim diyor. İşte Sünniler ben şu mezheptenim, bu mezheptenim diyor. Şiiler kendi aralarında şey yapmışlar. Güzel de bunların hangisi Kur'an-ı Kerim'e uyuyor? Hangisi uyuyor Kur'an-ı Kerim'e? Şimdi doğal yapıyla, yani vücudumuzun doğal yapısıyla uyumlu bir şey içerisine girmek zorundayız. Allah'ın koyduğu kanunlar evrenseldir. Allah yaratmıştır. Ama insanlar Allah'a din öğretmeye kalkıyorlar. Din öğretmeye kalkınca yoldan çıkmış oluyorlar. İşte Allah-u Teala bu ayette diyor ki, dinlerini paramparça edip de böyle gruplara ayrılmış olan grup grup işte falanlar filanlar filanlar ister mezhep olsun ister siyasi gruplaşma olsun. Leste minhum fi şey. Hiçbir konuda sen onlardan değilsin. Bundan daha ağır bir ifade olur mu? Hiçbir konuda sen onlardan değilsin. İnnemâ emruhum ilallah sümme yünebbiyum mekânü yefûn. Onlar inşallah kalmıştır. Yapmakta oldukları şeyi Allah-u Teala daha sonra onlara bildirecektir. Tamam. Şimdi biz eğer Allah'ın emrine uygun hareket edersek, burada iki tane kapı açılır bize. Birinci kapı, bir kere kendi doğal yapımızla uyumlu bir hayat yaşamaya başlayacağız. İşte yine Fatih Hoca Rum suresinin 30. ayetini okudu. Orada ne diyor? فَيَقِمْ بَشَكَلِ الدِّينِ حَنِيفًا. Yüzünü dosdoğru bu dine çevir. Bu din ne? Fıtrat Allah. Allah'ın fıtratı. Yani Allah'ın elleti fataran nâsı aleyhe insanları yarattığı fıtrat. O aynı fıtrat fâtir-ü semâvâti vel ard. Gökleri yeri de aynı şekilde yaratmıştır. Yani bütün her tarafta geçerli kurallar onlar. E peki şimdi siz mesela bugün işte doğal gıdalarla beslenme meselesi. Tamam, doğru. Çünkü gıdalar bozuluyor. Çevre bozuluyor. Hava bozuluyor. Ama onlardan daha kötüsü din bozuluyor. Allah'ın dinine müdahaleler oluyor, mezhepleşmeler oluyor. İşte o fıtrata yöneleceksiniz. Ondan sonra diyor ki, insanları da ona göre yaratmıştır, doğal yapısına göre. Allah'ın yarattığının yerini tutacak hiçbir şey yoktur. Allah bu kuralı koyduysa bitti. Sen kendi kafana göre kural koyamazsın. İşte bugün kendi kafalarına göre kural koyanlar gıdayı bozuyorlar, havayı bozuyorlar, ilacı bozuyorlar, her şeyi bozuyorlar. Sadece insanları sömürmek için bütün bunları yapıyorlar. Böyle bir şey olmaz. Peki tamam. Devamında ne diyor? Zaliket dinil koyayım. İşte dimdik ayakta duran din budur. Allah'ın sağlam dini budur. Velakin ekserine silahı var ama insanların çoğu bunu bilmiyor. Burada sürekli konuşuyoruz. Yani eğer Kur'an'da bu ayeti görmeseydik, dinin fıtrat olduğunu bize söyleyen bir tek kişi var mı? Tefsirler söylüyor mu bunu? Yani enteresan bir şey ya. Ya bu evrende geçerli kural. Ondan sonra şey yapıyor Allah-u Teala, işte Adem Aleyhisselam'ı, Havva validemizi yaratıyor, işte bir bahçeye yerleştiriyor. Her şeyi yiyin bu ağaç hariç. Bir de uyarı yapıyor. Bak bu iblis sizi yoldan çıkarmasın. Sakın ha, dikkat edin. İblise uyuyorlar. Allah'ın emri uymuyorlar. Allah Allah. Ne oldu ya? Dünyanın ilk insanısın. Ne oldu? Bulunduğun yerden çıkmak zorunda kaldılar. Bütün imkanlar orada var. Yani insanlar işte şey yaptığı zaman, zenginleştiği zaman şımarmaya başlıyorlar. Peki oradan çıkardığı zaman Bakara suresi 38-39. Ayetlerde ne diyor Allah? Yani Adem'e, Havva'ya ve İblis'e, İblis de çünkü cinlerden, insan ve cinler imtihan için yaratılmış varlıklardır. Gör ki in oradan aşağı, benden bir rehber gelirse, bir kitap gelirse, kim benim rehberime uyarsa üzerinde ne bir korku olur ne de üzüntü. Yani biz Allah'ın emirlerine uygun davranırsak korku üzüntü olmaz. Huzur içerisinde yaşarız. Aynen tabiatta eğer her şey doğru yürüyorsa tabiatta da bozulma olmaz. Ama insanlar bozuyorlar tabiatı, kendilerini de bozuyorlar, her şeyi bozuyorlar. Ondan sonra ne olur buna uyarsa üzerinde ne bir korku olur ne üzüntü diyor. Üzerlerinde ne bir korku olur ne de üzüntü. Zaten insanı perişan eden korku ve üzüntü. Yani senin hasta da olmazsın, mutsuz da olmazsın, korkusuz ve üzüntüsüz halde olur. Peki devamında ne diyor?
Vellezine
keferu ve kedde, bu bir ayet yani. Keferu ne? Gerçeği görüyor, tamam. Mesela bugün faizin ne kadar zararlı olduğunu herkes biliyor. Bildiği için burada sürekli söylüyoruz. Dünyanın bütün ülkeleri faizi yasaklamıştır. Türkiye'de de yasaktır, Avrupa'da da, Amerika'da da, her yerde.
Tefecilik yasak.
Evet, yani şimdi sen bir kişi olarak bana 100 lira borç versen, 101 lira alacağım desen, anlaşma yapsak en büyük suçu işlemişsin.
Kanunen suçtur.
En büyük suçtur. Ama devlet yaparsa değil. Ne oluyor? Devlet ilah mı?
Kaldı ki şimdi devlet bile değil artık. Devletin bile sahipleri yapıyor bu işi.
Devlet de yapamıyor çünkü dışarıdan artık o para babaları neyse, o konuda ayrı bir ders yaparız inşallah. Ne oluyor mesela? Efendim içki yanlış bir şey. Doğal yapıya aykırı. Onun için dünyanın her yerinde içki yasaktır. İşte kaçak içki diyorlar. Devlet yapmasa kaçak içki. Devlet yaptığı zaman yok, normal içki. Ne oluyor ya?
Fuhuş öyle.
Fuhuş da aynı, her şey.
Kumar öyle.
Kumar da aynı. Yani bu yanlışlar evrensel. Herkes biliyor yanlış olduğunu. Ama devlet ilahlaşmış vaziyettedir bugün. Mezhepler de devleti ilahlaştırmış. O ayrı bir konu. Ama Kur'an-ı Kerim'de öyle değil. Kur'an-ı Kerim'de devlet başkanı diye bir kelime duydun mu şu ana kadar? Muhammed Aleyhisselam hiç dedi mi ki ben falan devletin başkanıyım? Tamam. Efendim falanca kişi mesela diyelim Ömer radıyallahu anh şu bakan. İşte şu komutan. Hayır kardeşim. Hepimiz askeriz. Kadın erkek ayrımı olmaksızın savaş olduğu zaman imkanları, tabii kadınları evlere bakmak durumunda oldukları için mecbur olmazlarsa çıkmazlar ama bazen bir mecburiyet de olabilir. Mesela Hendek Savaşı'nda olduğu gibi her düşmanı her taraftan sardıysa onlar da kendilerini koruyacak konumda olmaları lazım. Herkes savaşa hazır olur. Yani ordu millet denirdi Osmanlı zamanında. Öyle olmak zorundayız. Tamam. Peki bizim her birimiz o toplumun her problemiyle ilgilenmek zorundayız. Mesela sen şimdi Medine'de bir emniyet müdürlüğü diye bir şey duymuş muydun? Yok. Osmanlı'da da yok.
Ayetlere bakıldığında herhangi bir sorun durumunda Allah'ın Resulü ve Ülül Emri diyor. Allah'ın Resulü, Allah'ın kitabı. Ülül Emri de o kitabı anlayan, bu olayla ilişkisini kurma yetineğine sahip kişi. Kimse kim?
Hepimizin görevi ya. Doğrularla şey yapmak lazım. Böyle yaptığın zaman kimse senin karşısında duramıyor. Çünkü herkes 24 saat uyanık oluyor. Ama öbüründe bakıyorsunuz ki biri birbirlerini sömürüyor. Farkına varmadan. Şimdi bunlara çok dikkat etmek lazım. Din doğal yapıya göre yaşamaktır. Sen doğal yapıya göre yaşadığın zaman bunun ikinci bir tarafı da şu. Allah'ın diğer kulları bakacak ya bunlar ne kadar güzel yaşıyorlar ya. İşte mesela onların arasında Medine'de bir sürü münafık vardı, bir sürü kafir vardı. Ya bir sürü Müslümanlara şey muhalefet eden şey Yahudiler vardı falan, Hristiyanlar vardı. Bunların hangisine inançlarından dolayı bir şey bir karşı çıkma oldu? Herkes inanç hürriyetine sahip, tamam. Çünkü Allah imtihan için yaratmış. Kazanan da olacak, kaybeden de olacak. Şimdi bir taraftan bizi korkusuz ve üzüntüsüz hale getirdiği gibi bu din, öbür taraftan da diğer insanları bu dine hayran bırakacaktır. Çünkü doğru değil, kendi fıtratlarına uygun. İşte orada Bakara 39. ayette Allah ne diyor? Vellezine keferu ve kezzebu bi ayetine. Kafirlik eden. Ne demek? Gerçeği örtüyor. Göstermiyor gerçekleri. Göstermiyor. Ondan sonra da yalan söylüyor. Ayetler karşısında. O da ülâ ki ashabun nar, da cehennem şeydir, ashabıdır. Hüm fiyâ halin, orada kalacaklar. Yani kendi hayatlarını cehennem ederler bunlar. Bugün İslam alemi dediğimiz topluluk kendi hayatını cehennem etmiştir. Bakın Allahü Teala'nın en büyük günah diye tanımladığı şey nedir? Şirk. Yani Allah'ı ikinci sıraya koyma. Peki o şeyden sonra Rum suresinin 31. ayetinde ne diyor Allah?
Münibine ileyhi
Yani Allah'a doğru yöneleceksiniz. Tamamen Allah ne diyorsa o ve ona karşı yanlış yapmaktan
ve
sakınacaksınız.
takuhu.
Namazınızı tam kılacaksınız. O salat görevler de olur. Görevlerinizi tam yerine getireceksiniz. O manaya da anlaşılabilir.
Ve la tekunu minel müşrikin.
Sakın müşriklerden olma. Peki müşrikler kimmiş?
Minellezine ferraku dinehum ve kânu şiyan.
Dinlerini parçalara ayıran. İşte bugün İslam alemi paramparça. Şey yapma, işte gruplaşmış olanlardır.
Küllü hizbin bima ledeyhim ferihun.
Herkes kendisiyle mutlu. Ah biz işte şuyuz. Biz falan mezhebiz. Bir filan mezhebiz. Biz şuyuz, buyuz. Böyle bir şey olmaz ya. Herkes kendi kendine mutlu.
Hocam bu ayetin bir benzerini de okuyayım mı mealen? Rum suresinin 31 ve 32. ayetlerini okuduk. Burada insanların Allah'a karşı asla şirk koşmamalarını gerektiğini gördük. Eğer bunu yaparlarsa dinlerini paramparça etmiş olacaklarını yine Rabbimiz söylüyor ve ayrıca bu kişilerin de büyük bir gafletle her birinin kendisinin doğru yolun üzerinde olduğunu düşüneceğini, yani aslında yanlışa girmişler ama bütün yanlışa giren bu kişiler her biri ayrı ayrı doğru yolun kendilerinin ortasında oturduğunu, doğru yolu kendilerinin temsil ettiğini düşünüyorlar. Bu ayetin benzeri Ali İmran suresinin 103. ayeti. Mealen okuyacağım ben. Hep birlikte Allah'ın ipine, Kur'an'a sımsıkı sarılın, bölünüp parçalanmayın. Şimdi Allah'ın ipi, yani Allah'ın ipi ne oluyor? Kur'an-ı Kerim. Nitekim rivayete göre Muhammed Aleyhisselam Kur'an Allah'ın sağlam ipidir demiş ki zaten ayetlere de bakıldığında hakikaten Allah'ın ipi demek Kur'an-ı Kerim. İşte Rabbimiz ona sarılmamızı, bölünüp parçalanmamamızı emrediyor. Devamında Allah'ın size olan nimetini ki nedir Allah'ın nimeti? İndirdiği kitaptır. İnsanlar o kitaba sıkı sıkı sarılırlarsa doğruyu bulurlar. Gerçekten de Allah'ın kitapları insanlara Allah'ın yapmış olduğu en büyük lütuflardan birisidir. Hani biz hep Kur'an-ı Kerim'de ve mâ ersennâke illâ rahmetellil âlemîn ayetini Muhammed Aleyhisselam'ın şahsıyla ilişkilendiririz. İşte Rabbimiz orada biz seni alemlere rahmet olarak gönderdik diyor ama biz ne deriz? Muhammed Aleyhisselam'ın bizzat kendisi, şahsı İnsanlar için büyük bir lütuftur. Hayır, bu ifade bütün nebiler için, bütün rasuller için geçerlidir. Çünkü bütün nebi ve rasuller Allah'ın kitabını insanlara duyururlar. Allah'ın kitabı da insanlar için rahmettir. Peki rahmet olmak ne demek? Rahmet olmak, insanların ihtiyaç duyduğu her şeyi karşılayandır. Mesela ana rahmindeki çocuk rahim, o da aynı kökten. Niye biz rahim diyoruz? Çünkü çocuğun anne karnındaki bütün ihtiyaçlarının karşılandığı yerdir orası. Bu sebeple Allah'ın kitapları insanlar için rahmettir. İnsanların ihtiyaç duyduğu bu dünyada her şeyi karşılar. Ayrıca ahirette ne ile karşılaşacaklarına dair de onlara bir ön bilgilendirme yapar Allah'ın kitapları. İşte Rabbimiz diyor ki Allah'ın size olan nimetini daima aklınızda tutun. Ne demek daima aklında tutmak? Yani evet bunu hiç unutmayacağım. Bu yaptığın iyiliği hiç unutmayacağım değil. Allah'ın rahmeti, Allah'ın kitabı ise Allah'ın kitabını sürekli hafızada canlı tutmak ve gerektiğinde işleme koymaktır. Bunun Kur'ani kavram olarak karşılığı da zikirdir, tezekkürdür. Bu sebeple zaten Allah'ın bütün ilahi kitapları zikir adını alır, zikir adıyla anılır. Çünkü zikir dediğimiz şey doğru bilgileri akla getirmek ve gerektiğinde de işleme koyup onlardan sonuca ulaşmaktır. İşte Rabbimiz diyor ki Allah'ın size olan nimetini daima aklınızda tutun. Yani Allah'ın kitabının ne kadar önemli olduğunu sürekli aklınızda tutun. Herhangi bir konuyla karşılaştığınızda hemen Rabbim bu konuda bize ne emretmiş? Bunu hemen bulalım ve uygulamaya geçirelim demektir. Yoksa hadi Allah'ın kitabını baştan sona okuyalım, hatmedelim, sonunda da bir hatim duası edip bütün cümle ölmüşlerimizin ruhuna hediye edelim değil. Allah'ın kitabına sarılmak, Allah'ın o insanlara olan o rahmetini, o nimetini sürekli akılda tutmak budur, zikirdir. Yoksa diğer zikre verilen geleneksel anlam değil. Siz birbirinize düşmandınız. Allah kalpleriniz arasında ısınma oluşturdu. Peki bu nasıl oldu? Bunu yapan şey ne? Bunu yapan şey Allah'ın kitabı. Biraz önce dedik ya Allah'ın dini fıtrat bütün insanlara uygun olan şeydir. İşte hep aynı örneği veriyoruz. Bir bardak duru temiz suya ret cevabı verecek ne bir insan, ne bir hayvan, ne de bitki vardır yeryüzünde. O suyu her insan kabul eder, her hayvan kabul eder, her bitki o suyla gelişir, büyür. Ama siz o suyun içerisine ya bunun rengi yok, renk katalım, bunun kokusu yok, biraz koku katalım, bunun tadı da yok, biraz da şu tadı katalım dediğiniz zaman yaptığınız şeyden hoşlanmayan insanlar daha fazla olur. Hoşlananlar çok azdır. O hoşlananlar da ondan şifa bulmazlar. Onun bağımlısı olup bu defa fıtratlarından uzaklaşırlar. Bu sebeple Allah'ın dini herkes için bir rahmettir. Rabbimiz diyor ki siz birbirinize düşmandınız. Allah kalpleriniz arasında ısınma oluşturdu. Onun nimeti sayesinde kardeşler oldunuz. Bir ateş çukurunun kenarındaydınız. Sizi oradan o kurtardı. Yani eğer bugün insanlık bir ateş çukurunun kenarındaysa ki bunu aksini söyleyen herhalde şu an dünyada günümüzde yaşayıp da ya her şey çok güzel, mükemmel bir dünya ancak bu kadar güzel olabilirdi. Huzur, mutluluk, refah her şey var. Herhalde böyle bir insan evladı bugün dünyada yaşayıp da söyleyen yoktur. İşte ateş çukurunun kenarındayız yine. Rabbimiz daha önceki toplumlara da ne diyor? Siz ateş çukurunun kenarındaydınız. Yani ne demek? Hiçbiriniz huzurlu değildiniz, mutlu değildiniz. Korkularla yaşıyordunuz da Allah elinizden tuttu, rahmetini gösterdi ve sizi böyle müreffeh bir topluluk haline getirdi. Nasıl yaptı bunu? Kitabıyla yaptı. Demek ki bugün insanların bu ateş çukurundan tekrar kurtulmaları, huzura kavuşmaları, fıtrat dini olan Allah'ın dinine tekrar yönelmeleriyle olur. Allah ayetlerini size böyle açıklıyor ki doğru yolu bulasınız. İçinizde hayra çağıran, marufun, iyi şeylerin yapılmasını isteyen ve münkerden, kötü şeylerden sakındıran bir topluluk bulunsun. Bugün yaptığımız şey işte bu. Allah'ın ayetlerini okuduğunuz zaman bu görevi yapmış oluyorsunuz. Yoksa biz kendimizden burada kurgular anlatmıyoruz ki. Dersin başından beri Allah'ın ayetlerini okuyoruz. Yani insanları bu ateş çukurunun kenarından alıp onlara güzel bir hayat sunacak olan Allah'ın ayetlerini tebliğ ediyoruz. İşte onlar umduklarına kavuşacak olanlardır. Kendilerine açık belgeler geldikten sonra bölünüp parçalananlar ve ihtilafa düşenler gibi olmayın. İşte Rabbimizin olmayın dediği hali bugün yaşıyoruz. Dersimizin konusu da neydi? İslam dünyasının paramparça hali. Nedenmiş? Demek ki Allah'ın sarılın, sımsıkı sarılın dediği şeye sarılmamışız. Şu an hepimiz ateş çukurunun yanındayız. Allah'ın dinini paramparça yapmışız ve her birimiz de doğru yolun ortasında oturanların kendimiz olduğunu düşünüyoruz. Biz doğru yoldayız, diğerleri değil. Allah'ın yolundan sapanların hepsinin hüsnü kuruntusu buymuş demek ki. Herkes kendisinin doğru yolda olduğunu düşünüyor. Rabbimiz ama diyor ki bu ihtilafa düşenler için onlar için büyük bir azap vardır. Dolayısıyla hocamın biraz önce okuduğu Rum suresinin 31 ve 32. ayetlerinin müteşabihleri yani detaylarını veren ayetler Ali İmran suresinin 103, 104 ve 105. ayetleri.
Evet, şimdi bir de o 32. ayette şunu tekrar edelim yani senin anlattığın şeye. Ne dedi? Müşriklerden olmayın dedi. Müşrikler kim?
Dinlerini parça
Dinlerini
parça.
paramparça edip gruplaşan kişiler. Ama her birisi kendi grubundan, kendi toplumundan son derece mutlu. İşte herkes batıl, biz hak yoldayız. Güzel de gerçekten öyle mi? Şimdi ateş çukurunun kenarına kadar geliyor İslam alemi. Neredeyse düşecek gibi. Ne zaman düşüyor? Öldüğü zaman düştüğünü görüyor ama hayattayken de bunu yaşıyor. Bakıyorsunuz ki hiç mutluluk yok, bir şey yok. Az önce Bakara suresinin 39. ayetini okuduk. Siz Kur'an-ı Kerim Allah'ın kitabına uymazsanız hayatınız cehennem olur. Ateş çukurunun kenarında olursunuz. O zaman yapılması gereken nedir? Allah'ın kitabına uyarak yaşamaktır. Başka bir şey değil.
Tam bunu ifade eden şey Enbiya suresinin 92. ayetinde hocam Rabbimiz diyor ki işte bu sizin ümmetiniz nebilerin önderlik ettiği toplum tek bir ümmettir. Ben de sizin Rabbinizim öyleyse yalnızca bana kulluk edin. Fakat onlar nebilere tabi olanların işlerini dinlerini kendi aralarında böldüler. Hepsi huzurunuza çıkacaklar.
Tabii. Yani bunun hesabını Allah'a vereceğiz. İşte bugün gerçekten her şey paramparça olmuş. Mesela burada şunu düşünebiliriz. Daha suresinde Allahü Teala anlatıyor. Musa ve Harun Aleyhisselam toplumlarını Firavun'un zulmünden kurtarmışlar. Hepsi Firavun'un denizde boğulduğunu, ordusuyla birlikte boğulduğunu görmüşler. İşte geliyorlar. Allahü Teala Musa Aleyhisselam'ı 30 günlüğüne Tur Dağı'na da çağırıyor. O da biraz erken gidiyor. Süre 40 güne çıkıyor. O okulda 40 gün kadar kaldığı sırada Allah bir soru soruyor ona. Diyor ki niye acele ettin buraya gel? Tamam onlar benim yolumda, o arkamdakiler tamam. Onların en küçük şüphem yok. Hepsi doğru yolda. Hayır diyor. Senden sonra Samiri onları saptırdı. Ah, Samiri kim ya? Samiri onları saptırdı diyor. Yani Samiri demek ki çok önemli konumda olan bir şahıs. Peki ve Musa Aleyhisselam tabii hemen alelacele geliyor. Bakıyor ki ya bu Samiri şey yapmış. Bir put yapmış, bir boğa heykeli yapmış altından. Niye altından yapıyor? Çünkü Mısır'ın bütün hazineleri onlara kaldı. Birdenbire çok zenginleştiler. Ve şımarmaya başlıyorlar zenginleştikleri zaman. Oradan şey yapıyor, Musa Aleyhisselam, yani Harun Aleyhisselam'ı da öldürmeye kalkmışlar. Bakın başlarında Allah'ın nebisi var. Daha Musa Aleyhisselam 40 günlüğüne ayrılmış. Aslında 30 günlüğüne ama biraz erken gittiği için toplam 40 gün sürmüş. Musa Aleyhisselam Samiri'ye şunu soruyor. Diyor ki, yani diyor, senin diyor, hedefin ne Samiri diyor. Senin derdin ne? Diyor ki, ben onların görmediklerini gördüm. Yani senin getirdiğin dini çok iyi anladım. Arka planı, ön planı tamam. Çok kavradım. Peki. Ondan sonra Ona sıkı sıkıya sarıldım diyor. Fakabuttu kapıdasına sıkı sıkıya sarıldım. Öyle 5 saat sonra attım diyor. Sonra attım diyor. İstersen şeyle bir karşılaştıralım bu Ali İmran 86.
Onu açtım hocam. Onu açtım. Evet, onu giyecektim. Evet, 86.
O zaman bunu tamamlayayım. Canım böyle istedi diyor. Canım böyle istedi. Ha. Ne demek? Bu din yanlış değil. Çok doğrunu anladım, kavradım, yapıştım ama bıraktım. Benim canım böyle istedi diyor. Peki Ali İmran 86'da
evet,
ne diyor?
O da şöyle mealen, inanıp güvendikten sonra kafir olmuş bir topluluğu Allah nasıl doğru yolda sayar? Halbuki onlara açık belgeler gelmiş.
Açık belgeler gelmiş. Bu da ne diyor aynı şekilde? Sıkı sarıldım diyor değil mi? Şey yaptı, gelmiş evet.
Ve Resul'ün hak olduğuna şahit olmuş.
Şahit olmuşlar evet.
Allah bu yanlışın içinde olan topluluğu yola getirmez.
Bu da ne? Bu da aynı şekilde. Peki onların cezası ne?
Onların cezası Allah, melekler ve bütün insanlar tarafından lanetlenmek, dışlanmaktır.
Tamam. Şimdi o zaman böyle bir kişiyi Musa Aleyhisselam'ın ne yapması lazım? Dışlaması lazım. Ne diyor orada? Fezheb, git diyor. Hadi yürü. Çünkü gerçekleri görmüş, anlamış, inanmış ve onların bildiğinlerinden birisi. Ondan sonra ben canım böyle istedim. Çünkü dünyayı ahirete tercih ediyor. O da hadi git diyor. Artık da senin bana dokunmayın demekten başka şey yok. Çünkü herkes seni dışlayacak. Tamam beni rahatsız et, yapmayacaksın. Dışlanmışlık kadar bir kötü bir şey var mı? Bak Allah dışlar, melekler dışlar, insanlar dışlar diyor. Ve bu dışlanmışlık üzerinde kalırlar. Ama önlerinde tevbe imkanları da var.
Ayette onu söylüyor 88'de. Ha? Sürekli lanet, dışlanmışlık içinde kalacaklardır. Ne azapları hafifletilecek ne de yüzlerine bakılacak.
Tamam. Peki şimdi burada ne dedi bu? Allah-u Teala böyle söyledi. Şimdi bunlar bu şahıs da Samiri'de dışlanmış içerisine kalmış. Allah'ın şeriatı yani bize ve Musa Aleyhisselam'a Allah-u Teala'nın uyguladığı şeriat hangisidir?
İslam.
Nuh Aleyhisselam uyguladığı şeriattır değil mi?
Bütün insanlara gönderilen aynı şeriat.
Evet, aynı şey. Adem Aleyhisselam'dan beri aynıdır. Peki bu şey yani ben Müslümanım diyenler ne yaparlar? Dinden dönen öldürülür derler değil mi? Bu mezheplerin tamamı. Peki niye Musa Aleyhisselam onu öldürtmemiş? Peki senin okuduğun ayetlerde bak inandıktan sonra Kur'an-ı Kerim'in ayeti Ali İmran 86, 87, 88 okudum. Peki ne yapıyor? Adamlar inanmışlar. Bütün gerçekleri görmüşler. Muhammed Aleyhisselam Allah'ın Resulü olduğunda en küçük şüpheleri yok. Ve şey yapmışlar. Sonra kafir, sonra işte canım böyle istedi diyerek üstünü kapatmışlar. Onların cezası lanetlenmek
evet,
değil mi?
Evet.
Peki bu mezheplerin tamamına göre cezası ne?
Öldürülürler bunlar.
Öldürülmek.
Oysa Rabbimiz 89. ayette diyor ki ancak bundan kafirliklerinden sonra tövbe edip dönüş yapıp kendini düzeltenler bunun dışındadır. Çünkü Allah çok bağışlayan ve ikramı bol olandır.
Bak sürekli öyle kalacaklar lanetlenmiş ama ölene kadar tevbe hakları var.
Var.
Bunu tanıyan bir tek mezhep var mı? Dinden dönen seni öldüreceğim diyor. Ya böyle bir saçmalık olur mu ya? Peki şimdi bizdeki Samirileri anlatan mesela İbrahim suresinin 4. ayeti, 3. ayetiydi değil mi?
Evet.
Yani 3. ayetini bir oku bakalım.
Evet, İbrahim suresi 14. sure 3. ayet mealen şöyle. Onlar dünya hayatını sevip ahirete tercih eden, insanları Allah'ın yolundan engelleyen ve o yolda kolayca anlaşılamayacak bir eğrilik oluşturmaya çalışanlardır. İşte onlar derin bir sapkınlık içindedirler.
Peki şimdi bak o yolda kolayca anlaşılmayacak bir eğrilik oluşturan nedir? Mesela dinden dönen öldürülür diyor. Yine o bakıyor ha kafirleri savaşta karşılaştığın zaman kafirlerin boynunu vurun. O savaşla karşılaştırmayı bir kenara atıyor. Tamam. Bak işte öldürün. Vurun diyor kapı kelleyi. Ya ne oluyor? Bunu kim yapabilir?
Ancak Samiri zihniyetli birisi.
Samiri gibi bir, yani o dini çok iyi bilen birisi yapabilir. Başkası yapamaz ki. O zaman bunlar ne yapmışlar? Mesela Kur'an-ı Kerim'in hiçbir ayetinde mesela dinden dönen öldürün şey yaptık. Bunu destekleyen bir şey yok. Ama Ali İmran suresinde yine senin az önce okuduğun filan önceki işte 70'li ayetlerde de ne diyor? Bak Medine'de Yahudiler ve Hristiyanlar bir organize hareket yapıyorlar. Bunlara indirilenlere sabahleyin inanın akşam kafir olun. Bunlar bak organize harekette belki bunlar dinlerinden dönerler diyorlar. Müslümanları kafir yapmak için organize hareket yapmışlar. Muhammed Aleyhisselam birisine laf konuşmuşlar. Hangi kaçıncı ayet
Ali
bu?
İmran 72.
72.
Evet, ehli kitaptan bir kesimi şöyle dedi: şu müminlere indirilene günün başında inanın, sonunda inkar edin, belki onlar dinlerinden dönerler.
Tamam. Evet. Ondan sonra
Sizin dininize uymuş olandan başkasına inanıp güvenmeyin dediler. Sen de ki doğru yol Allah'ın gösterdiği yoldur. Onlar şunu da söylediler: size verilenin bir denginin başkasına da verildiğine veya Allah katında size karşı delil getirileceklerine de inanmayın. De ki lütuf Allah'ın elindedir. Onu tercih ettiği kişiye verir. Allah imkanları geniş olan ve daima bilendir.
Peki orada Muhammed Aleyhisselam onlara bir hakarette bulunuyor mu?
Böyle bir ifade yok.
Doğru yol Allah'ın gösterdiği yoldur diyor. Bu kadar. Yani ne oluyor? İnanç ve ifade hürriyeti doruk noktasında. Ya kardeşim bu ne biçim bir din anlayışınız var ya? Mezheplerin hepsi kendine göre helal haram koymuş. Ve savaş hukukunu bitirmemiş olan bir tek mezhep yok. Aile hukukunu bitirmemiş olan bir tek mezhep yok. Ve öyle bir hale getirmişler ki sakın kimse bu dine inanmasın. Bugün niye böyle paramparça biz İslam alemiyiz diyor. Ya nasıl İslam alemi olacaksın Allah'ın kitabını şey yapsanız da. Mesela yine şeyler okudun sen. Nahl suresinden.
Evet.
Mesela Allahü Teala ne diyor orada Nahl suresinde? Bak şimdi mesela ben de sadece mealden okuyayım. Allah güven ve tatmin içinde olan rızkı her yerden bol bol gelen bir kenti örnek verir. Mesela Medine böyleydi.
Evet.
Her taraftan geliyor. Peki Muhammed Aleyhisselam'ın orada bir gümrük vergisi aldığını duydun mu sen? Ne demek gümrük ya? Adam mal getiriyor. Ya beni öyle bir rahatsız eden şey var ki kaçak altın yakalandı. Ulan altının kaçağı olur mu ya? Siz hangi kapayı şey yapıyorsunuz ya? Ne demek kaçak altın yakalandı? Adam ne güzel işte memleket altın getirmiş. Daha ne istiyorsun? Tövbe estağfirullah. Ona bak. Güven ve tatmin içinde olan. Ne diyor Muhammed Aleyhisselam'a ne diyorlar? Ya Resulallah fiyatlar arttı. Bir şey yap da fiyatları sınırla. Hayır diyor. Hayır. Yani o şeydir, fiyatları artıran da düşüren de Allahü Teala'dır. Yani Allah'ın koyduğu kuraldır. Ben diyor Allah'ın huzuruna sizden herhangi birisinin malı ve canı ile ilgili bir üzerinde bir sorumluluk olmadan gitmek isterim. Ben müdahale etmem. Peki serbest piyasada müdahale etmezseniz fiyatlar artarsa falan yerde et fiyatları şuraya çıkmış. Elinde et olan oraya götürür. Bir müddet sonra tabii olarak düşer. İşte benim kumaş fiyatları filan art tamam serbest olsun. Ne yapıyor? Senin yapacağın güven ve tatmin ortamı oluşturmaktır. Muhammed Aleyhisselam ne yapıyor? Tamam gelsinler sakın diyor yolda karşılamayın bunları. Yolda karşı bak bırak siz şey girişle vergisi şu su bu su. Yolda da karşılamayın diyor. Peki gelsin pazar yerine gelsin. Pazar yerinde de hiç kimse bir alanı sahiplenmesin. Kim daha erken gelirse orada şey yapsın. Ne oldu bak güven ve tatmin ortamı. Her taraftan gelir oraya rızık. Ya ne oluyor siz? Her şeyi kontrol altına almışsınız. Kendi kafanıza göre her gün kanunlar çıkarıyorsunuz. Yani bu gerçekten hani ben Müslümanım diyenler Kur'an'ın dışında herhangi bir şey asla ve kata yapamazlar bir. Kur'an'a uygun yaptıkları zaman da dünyadaki bütün insanlar ne muhteşem ya o falan diyeceklerdir yani.
Yani bizim abdestimizi, ibadetlerimizi düzenleyen Allah'sa çarşımızı, pazarımızı düzenleyen de yine Allah olur.
Her şeyi düzenleyen odur yani. Biz Allah'a tam teslim olmak zorundayız. Allah'a akıl öğretemeyiz. Ama maalesef işte o şeyde okuduğun gibi İbrahim Suresi'nin 3. ayetinde kendi kafalarına göre dini dizayn eden tıpkı Samiri gibi hocalar her şeyi berbat etmişler. Şimdi mesela sen de çok iyi biliyorsun. Bugün mesela Allah-u Teala'nın en ağır yasaklarından birisi faizdir değil mi? Allah ve Resulüne savaş açmak diye şey yapıyor. En ağır yasaklardandır. Peki sen o kadar okudun bu faizle ilgili mezheplerin görüşlerini. Faizi tarif eden bir tek mezhep gördün mü?
Ya bizim fıkıh kitaplarımızdaki faiz konuları şöyledir. Birisi bir yarışma düzenlese ve bu yarışmanın karşılığı olarak da kazanana tahmin edemeyeceği kadar bir servet hediye edeceğim dese, ama yarışmanın sorusu şu olsa, bu herkesin çok kolaylıkla anlayabileceği faizi öyle karmaşık bir hale getirin ki hiç kimse anlamasın, böyle bir tanım yapın, yarışmanın sorusu budur dese, o tanımlar, o bölümler yarışmayı kazanır.
Çünkü hiç kimse bir şey anlamaz.
Hiç kimse bir şey anlamaz.
Ya bunlar İslam mezhebi diyor, Allah ve Resulü'yle savaş olan, alım satım başka, faiz başkadır diyen, bu kitaba inandığını söyleyen bu insanlar faizi alışverişin bir parçası yapmamışlar mı? Ve bunlara göre, bunlara göre faiz sayılmayan ama Kur'an-ı Kerim'e göre faiz sayılan şey var. Yani onların tamamının ittifak ettiği bir sisteme göre ama %100 faizi olan bir banka kurar çalıştırır.
Hocam o kadar iyi iş çıkartmışlar ki biraz önce söylediğim şey, o yarışmayı kazanmayı hak etmişler. Faizi neredeyse helale çevirmişler. Allah'ın sürekli emrettiği karz da kurdukları sisteme göre aslında faiz ama ne yapalım artık istisna etmek zorundayız diyerek borç vermeyi de yani lütfederek tamam neyse artık demişler.
Yani evet, ben sana bir borç para versem bunu getir yarın bana ver.
Araya vardı.
Orada faiz yok. Ya gerçekten inanılır gibi değil yani. Neyse, sonuç olarak şunu şey yapalım. Bugün gerçekten İslam alemi devletlere bölünmüş, mezheplere bölünmüştür. Ama elimizde Kur'an-ı Kerim var. Bütün bu problemleri çok kolay ve çok kısa sürede çözebiliriz. Biz bunları çözdüğümüz zaman Avrupa'yı, Amerika'yı işte şunu bunu dışlamak için değil, İsrail'i dışlamak için değil. Hepsi de Allah'ın kulu. İşte Muhammed Aleyhisselam hayattayken Yahudiler, Hristiyanlar organize olarak milleti kafir yapmak istemiş. Tamam, Muhammed Aleyhisselam sadece Allah'ın gösterdiği yol doğru yoldur demiş. O kadar, başka bir şey yok. Bizim insanlara doğru dini anlatmamız lazım. Dünyanın her tarafında bugünkü imkanlardan da yararlanarak. İster inanırlar ister inanmazlar. O bizi ilgilendirmez. Ama bizi ilgilendiren Allah'ın yolunda olmaktır. Yani bizim görevimiz bu. Hakikaten demin sen okuduğun ayet-i kerimeye uygun olarak şey yapmamız lazım. Ne dedi Allah-u Teala? وَاَتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. Allah'ın ipine sıkı sarılın. Allah'ın ipi nedir? Allah'ın kitabıdır. Bölünü parçalanmaya. Bu yasa. Tamam, yani bunu bırakacağız. Hepimizin yapması gereken Allah'ın kitabına sarılmak. Biz Allah'ın kitabına sarıldığımız zaman dünyada bunun güzelliğini görüp de bize yönelmeyecek tek kimse yok. Bir de Allah-u Teala şeyde, burada yine birkaç kere okumuştuk. Mesela şeyde bugün işte İsrail, Amerika, İran'la şey yapıyorlar. Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman, İsra suresine baktığımız zaman artık bunlar yani şeyler, Yahudiler ve Hristiyanlar tamamen yenilecekler ki zaten yenildiler, bütün dünya görüyor. Artık bundan sonra İslam'ın bütün dünya hakimiyetinin önü açılacak. Onda Allah-u Teala birçok ayette, mesela bu ayetlerden birisi işte şey, Tevbe suresinin 33. ayeti, "Huvellezî erselâ rasûlehu bil hudâ ve dînil hak." O Resulünü bu kitapla, Kur'an'la gönderen odur. Bu rehberle, hak dinle gönderen odur. Niye? yuhira vale dini külli bütün kitap, bütün dinlere hakimiyet kursun diye. Şimdi o noktaya geldi. Allahü Teala bütün dünyaya hakim kılacak. Bir de şey var, o ayette istersen oku. وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ اَنَّ الْاَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ.
Enbiya suresi.
Enbiya 105 mi?
Evet, evet. Enbiya suresi dedi.
Ne diyor orada Allah? Yani o diğer şeyden ilahi kitaplar anlatıldıktan sonra Zebur'a şu hükmümüzü koyduk. Yeryüzüne salih kullarımız hakim olacak.
Evet, öyle. Yani 105.
Ondan sonra Allah-u Teala dersiniz ki eskiden değil, şu anda. Çünkü inne hâda ne diyor? Lebelâgan.
İnne fî hâza lebelâgan li kavmin âbidin.
Allah'a kayıtsız sessiz boyun boyun eğen bir topluluk için bunda kesin bir tebliğ var. Allah bize tebliğ etmiş. Bakın siz böyle yaparsanız ben sizi dünyanın hakimi yapacağım. Şu anda bütün şartlar oluşmuştur. Ama yapmamız gereken bu parçalanmışlıktan kurtarmak ve bütün dünyaya Allah'ın doğru dinini göstermektir. Allah-u Teala hepimizi bu konuda başarıya ulaşan kullarından eylesin. Allah hepinizden razı olsun.